Ayrım 15.
Kara derili erkekse kabadayı üvey kardeştir ve yasal kardeşin sahip olduklarını ele geçirmek ister. Bu, baba bir ana ayrı kardeşler kendi aralarında bir pazarlığa girişmişlerdir. Mirastan yoksun kalan üvey kardeş, sokak serseriliklerinden, huysuzluğundan doğan kaba gücüyle şımartılmış, nevrozlu yasal oğula yardım edecektir. O da kendisine taktik, konuşma öğretecek, üstelik tahta geçtiğinde öteki oğlun hak ettiği mirasın bir kısmını verecektir. Bu erkek kardeşlerin aralarında kararlaştırdıkları şey aslında adalet ve eşitlik değil, erkek egemenliğinin paylaşılmasıdır. Bu arada küçük kız kardeş rolünü kim oynuyor? Solcular, beyaz kadınların kendilerine katılmalarına, pis işleri yapmayı kabul ederlerse zaman zaman izin verirler. Ama çoğu zaman beyaz kadınlar küçümsenir, her şeyin dışında bırakılırlar. Aralarına katılmak için hiç durmadan sızlanan baş belalarıdır bu kadınlar. Erkek şövenizmiyle ilgili bir şey duyduklarında ortalığı birbirine katarlar. Kız kardeş kendini aldatır. Ağabeyle öylesine özdeşleşir ki zaman zaman tıpkı ona benzediğine inanmaya başlar. Öte yanda kalan ve gittikçe sönükleşen kadınlar kitlesiyle, anneyle özdeşleşmek güç gelmeye başlar ona. Ağabeyin onayını alabilmek için de o kadını öldürmesi gerekir. Ağabey onu bu konuda destekler. Kız kardeşin ileride gücü ele geçirme yolunda kurduğu düşlerin onu uzun vadede daha uysallaştıracağını bilir. Bu kız kardeş işe yarayabilir, özellikle babaya saldırma konusunda. Üstelik erkek kardeşler bu konuda birbirlerine namus sözü vermişlerdir. Sen kadınlarını bana ver, üvey oğul majesteleri bakmıyormuş gibi yaparken küçük kız kardeşle düşlediklerini yapar. Ben de kadınlarımı sana vereyim. Üvey kardeş bir köşede pis pis gülerken beyaz oğlan ilk gerçek cinsel deneyini yaşar. Peki ya kara derili kız kardeş? Kara derili erkek militanlar bu kez yasallığa başvurmakta, cinselliklerini geçerli modele uydurarak yeniden düzenlemektedirler. Bugün kara derili kesim içinde aileyi kurtarma, bu kesimi beyaz ailenin genel evi olmaktan kurtararak kara derili aileye dönüştürme çabaları yürütülmektedir. Kara derili kadın da önceki yosma rolünden çıkarılıp saygın kara kraliçe, çocuklarımın anasına dönüştürülmektedir. Böylece üvey kardeş kendi kesimi içinde gelecekteki egemenliğine hazırlanarak baba rolünü benimsemektedir. Elden ele dolaşan ve benim doğu kesiminde bir dükkanın camında gördüğüm şu afişe bakalım. Irkçılık, insan ailesi içindeki cinsellik, kara altın, afro saçlı bir kara derili kadının profilden büyük güzel bir resmi. Kara derili kadınım ben, uygarlığın anası, evrenin kraliçesi. Kara derili erkek ulusunu benim aracılığımla koruyor. Erkek, kadınını korumazsa iyi bir ulus kuramayacaktır. Bu ulusun geleceği olan gençleri eğitip yetiştirmek benim görevim. Çocuklarıma çok küçükken dili, tarihi ve kültürü ben öğretiyorum. Yiyeceksiz, giysisiz, evsiz kalmasınlar diye çalışıp yorulan babalarını sevip saymalarını ben öğretiyorum çocuklarıma. Kocam için evimizi temiz tutan ve rahat bir duruma getiren benim. Ayın, güneş ışığını yeryüzüne yansıtması gibi ben de kocamın sevgisini çocuklarıma yansıtıyorum. Dengeli ve huzurlu bir ailenin yürütülebilmesi için gerekli şeyleri ve günlük sorunları kocamla oturup tartışan ve çözen benim. Ulusum için yapabileceğim en yüce şey, büyüyünce yarının önderleri olacak güçlü, sağlıklı, zeki çocuklar yetiştirmektir. Bir ulusun gerçek değerinin kadına gösterdiği saygı ve korumada ortaya çıktığını hiç unutmuyorum. Bu yüzden hep uygar bir görünüm içinde olmaya dikkat ediyorum. Çocuklarıma da aynı şeyi öğretiyorum. Kara derili kadınım ben. Böylesi bir dönüşüm gerçekleştiği zaman bile bir düş üzerine kurulmuş olacaktır. Çünkü egemenlikleri sürdükçe beyaz erkekler kara derili topluluğu istediği gibi tanımlama ayrıcalığını ellerinde tutacaklardır. Kara derililerin yaşayıp yaşamaması onların elindedir. Bu aşağı durumun doğurduğu ruhsal cinsel sonuçlarda işlerliğini sürdürecektir. Bu yüzden onurlu kara derili aile kavramı, taklitçi burjuvazi ya da devrime gerçekten inananlar çizgisinden öteye geçemez. Gerçekten de günümüzdeki cinsel ırksal sistemden doğan kafa yapılarına karşı savaşabilmek için insanın devrime bağnaz bir biçimde inanması gerekir. İnsan böylesi aykırı bir düzene ancak değişik bir dünyayı göz kırpmadan bekleme durumunda katlanabilir. Mahvolmuş gecekondu gençliğinin böylesi bir aile kurumunu gerçekleştirmeye pek hevesli olmamalarına şaşmamak gerekir. Bu gençler gündelik yaşamlarında beyaz ailenin gerçek cinsel gereksinmelerinin pençesindedirler. İçinde bulundukları hoş olmayan gerçeklikten kopamaz ya da egemenliğin kimde olduğunu bir an bile akıllarından çıkaramazlar. Yoksa mahvolurlar. Bu bakımdan kara derili devrimciler gelecek devrimi beklerken tutsaklar kesiminde evlilik kurumunu yerleştirmeye çalışan küçük bir Nat Turner'lar grubu gibi tehlikelidir. Tersini kanıtlamak için neler söylemiş olursa olsun devrimciler bile bu cinsel ırksal psikolojiden kurtulmakta güçlük çekmekte, hala dayanılmaz bir biçimde beyaz dişi şeytanlara doğru çekildiklerini görmektedirler. Çünkü bu ruhların ta derinliklerine işlemiş, egemenliğin gündelik gerçekleriyle perçinlenmiştir. Bakın Cleaver kendisiyle nasıl savaşıyor. Bir gün bir dergide Emmett Till'le sevişen ve onun ölümüne yol açan beyaz bir kadının resmini gördüm. Resme bakarken göğsümün ortasında bir kadından hoşlandığım zaman duyduğum türden küçük bir sıkışma duydum. Resme bir daha baktım. Her şeye karşın, istemime karşın, kadına duyduğum nefrete karşın, onun temsil ettiği her şeye karşın hoşuma gidiyordu bu kadın. İçim kendime, Amerika'ya, beyaz kadınlara, göğsüme bu tutku ve arzu sıkışmalarını yerleştiren tarihe karşı bastırılması güç bir öfkeyle doldu. İki gün sonra ruhsal bir çöküntü içine girdim. Cleaver'ın bir yazar olarak en üstün yanı açık sözlülüğüdür. Buz üstünde canda, kara derili erkeğin psikolojisini özellikle onu yakıp kavuran canavara, beyaz kadına, karşı duyulan sevgi, nefreti anlatır. Aslında Cleaver'ın gelişmesinde burada anlattığımız iki yanlı duyguların pek çoğunu görebiliriz. Cleaver bize, beyaz bir kadına aşık olmadan önce kara derili kadınlara karşı tutumunun ne olduğu konusunda fikir verir. Sana ancak arkandan saygı duyuyorum. Yalnızca erkekler arasındayken kadınlardan karılar diye söz etmek gibi kötü bir huyum var. Şu karı şöyle, bu karı böyle diyorum. Bir süre önce senden iki katille söz ederken o karı dedim. Sonra böyle dediğim için çok utandım kendimden. Kendimi suçladım, cezalandırdım ve sonra günlerce üzüntü çektim. Bu sana önemsiz gelebilir ama ben bu yaklaşımın başlattığı düşünce zincirine çok büyük bir önem veriyorum. Sana önem veriyorum. Senin üstüne titizleniyorum. Bütün bunlar eski Eldritch X için çok yeni ve ondan kesinlikle farklı şeyler. Sevgiye giriş 3 mektup. Aslında San Francisco'lu avukat Beverly Axelrod'a yazılan bu mektuplarda Cleaver, genellikle her türlü yumuşak konuşmadan kara derili erkeğin damgası olan o zekice laflardan kurtulmaya çalışır. Her zaman başaramaz bunu. İnsan onun kendisiyle savaşmak zorunda kaldığını sezer. Yaptığı şeyin farkına vararak bazen de inanılamayacak bir zekayla kendisini tam zamanında yakalar. Şimdi plağı çevirelim ve öteki yanını çalalım. Seni yanıltmaya çalıştım. Hiç de alçak gönüllü değilim ben. Oysa Beverly onun kendisini sevdiğinden kuşkulanınca Cleaver güzel sözlerle ondan kendisine açılmasını, inanmasını ister. Beverly haklı çıkmıştır. Kadınca kuşkusu her zaman olduğu gibi sandığından da daha doğru çıkar. Yeterince kuşkulanmamıştır bile aslında. Cleaver örnek olmak için yeterince kara bulunduğu Kathleen'le evlenerek Beverly'yi ortada bırakmıştır. En son resimlerde bir de erkek bebekleri vardır. Cleaver'ın Beverly'ye yazdığı belki de en kişisel, en açık sözlü bu mektuplardan sonra tüm kara derili kadınlara yazdığı tantanalı bir mektup, yemin mi, öğreti mi gelir. Bu mektuptaki taşak ve rahim imgeleri arasında şu tür incilere rastlanır. Taşaksız kaldığım 400 yıl olumsuzlanan erkekliğimin çıplak uçurumunun iki yanında durup bakıyoruz birbirimize kraliçem. Cleaver şunu anımsatır kara derili kadınlara. Yaramdan oluk oluk kan akıyor bugün. Sonunda da başarılı bir havayla şöyle der. İçine girdim ve taşaklarımı kükreyen aslanın ağzından kurtarıp aldım. Cleaver'ın Afrika'nın kara rahmine yazdığı sayfalar dolusu övgü, abartmadan söyleyelim, hiç de bir kadına yazılacak övgü sözleri değildir. Çünkü kara derili kadınlara, Afrika'nın kraliçesi, anası, kızı, candan kız kardeşim, tutkularımın kara gelini, ölümsüz aşkım. Seslenmesine karşın Cleaver, bu sözüm ona sevgi mektubunda kendisine, erkekliğine takılıp kalmıştır. Kara derili kadını kendi başına bir insan olarak göremez. Yalnızca kendi erkek imgesini destekleyen bir şey olarak görür. Aynı eski oyun bu kez devrimci kılık içinde yeniden çıkmıştır karşımıza. Erkek, kadını denetlediğinden kendisini, zayıf kadından ayırarak olumsuz bir biçimde güçlü erkek diye tanımlamaktadır. Çevresindeki tüm dişileri eli altında tutabilmesinden dolayı, yalancı bir erkeklik, güçlülük duygusuna kapılan pezevengin, kendi içindeki kadını yatsıması gibi. Cleaver'ın ırksal sorunlarının aslında cinsel olduğu, onun Baldwin'e saldırmasında ortaya çıkmıştır. Bu, kara derili pezevengin, kara derili erkek yosmaya karşı giriştiği kötü niyetli bir saldırıdan başka bir şey değildir. Erkek yosma, beyaz erkeğin sunduğu aşağılayıcı cinsel tanımı kabul etmektense, erkekle, güçle özdeşleşmekten bütünüyle vazgeçmiştir. Böylece çoktan yitirdiği bir savaşı sürdüren pezevengi tehlikeye sokmuştur. Bu saldırı da yetmez. Cleaver, kendi imgesini aşırı bir biçimde şişirerek, kara derili Norman Mailer, cinsel güvensizliğini ele verir. Daha önce isterik bir biçimde övündüğünü düşünürsek, bu bir ilerleme bile sayılabilir. Kara derili kadının geleneksel edingen dişiye dönüşmesiyle çok yararlı bir olumsuz ortam oluşur. Kara derili erkek kendisini, erkek saldırgan olarak ancak bu ortamda tanımlayabilir. Böyle bir atlama tahtası ya da saman dolu manken olması açısından değerlidir kara derili kadın. Bu yüzden de ona alçak gönüllülükle yaklaşmak gerekir. Kara derili kadının bu işbirliği gereklidir. Çünkü kara derili erkek ancak birisi kadın olduğu zaman erkek olabilir. Kendilerini her şeye çabucak kaptırıveren kara derili kadınlar bu oyuna da gelmişlerdir. Yukarıda alıntı verdiğim Gail A. Stokes'un kara derili erkekleri suçlamasına yanıt olarak kara derili bir kadının yazdığı şu alaylı sözlere bakalım. Bu sözler kadınların kadınlığa ne denli karşı olduklarını göstermesi bakımından dikkate değer. Elbette kara derili erkekler de bocalıyorlar, yanlışlar yapıyorlar ama biz yapmıyor muyuz? Her bir şeyi, örneğin önderliği deneyen herkes için normaldir bu. Öyleyse sen Gail Stokes, nasıl olur da kara derili erkeğin balonunu patlatmak küstahlığını gösterebilirsin? Nasıl olur da onun başarısını kösteklemeye kalkarsın? Aslında yetersiz olanın kendin olduğu hiç gelmedi mi aklına? Kendini yokla kız kardeşim, bir kadın erkeğini yansıtır. Sonra da kara derili erkeğe döner. Kara derili erkek, senin yeni kavuştuğun onurundan, Afrikalı kabuğundan yankılanıp gelen çağrını ben de duydum. Ve bu çağrıya şöyle yanıt veriyorum. Önümdeki haklı yerini al sevgilim. Eğer kara derili erkeğim benim, gerçek bir erkeksen sen, az rastlanır bir erkek. Bilmeni istiyorum ki tüm savaşlarında ben de senin iki adım arkanda savaşmaktayım. Senin yaşamındaki yerim orası benim. Burada bulunmamın tek nedeni sensin. Sonra da erkeğin dikleşen egosunu onun taşaklarına hiç ölmeyecek bir bağlılık güvencesi vererek yatıştırır. Taşakları koparılıp alındıktan sonra bile hala bir erkek olmaya çalışmak. Ah! Acılı yeni yetmelik anları, o artan acılar, bu hadım edilmeye karşı durabilmek, yeni taşaklar geliştirebilmek için kaç erkek harcandı söyleyin bana. Sizleri kucaklayacak, sevecek, harika olduğunuzu söyleyecek birisi gerek. Edith Ray Hambrick, Karaderili Kadından Karaderili Kadına, Liberator, Aralık 1968. Sözcüklerin altını Hambrick çizmiş. Sonra başlıkta büyük harflerin kullanılmasına da dikkat edin. Bu çizgiyi izlemeye kalkacak kız kardeşlere yerinde bir uyarı olur mu dersiniz? Ne var ki çizgiyi izlese de kara derili kadının bulacağı şey kişiselleştirilmiş Beverly Axelrod'a yazılan mektuplarda olduğu gibi bir sevgi değil, onun aracılığıyla tüm kara derili kadınlara seslenen genel bir sevgi olacaktır. İşte Bobby Seale'ın her yerde basılan Letter to My Wife'ı, karıma mektup. Hevesli yeni şairin sevgilisinin yılbaşı ödülüne kazdığı dizeler gibi üniversite şiir dergisinin ilk bahar sayısından çıkmış. Arti şekerim, sana geçen sabah yüzünde devrimciyim diyen bir bakış gördüğümden dolayı aşık değilsem bir bozukluk var demektir bu işte. Malik, 3 yaşındaki oğulları, ne yapıyor? İnsanlara nasıl yararlı olabileceğini öğret ona. Kendin örnek olarak Arti. Arti, umarım ki bencillik edip bu mektubu yalnız kendine saklamıyorsundur. Ama biliyorum öteki parti üyelerine de okuyorsundur. Erkeklerine karşı genellikle hırçın olan kara derili kadınlar, neden bu buyurgan, genel, esinsiz sevgiye kanıyorlar? Sonsuz üçgen yüzünden. Gördüğümüz gibi kara derili kadın yosmayı oynamış, yüzyıllar boyu beyaz erkek müşterileri ve kara derili erkek pezevenkleri tarafından kullanılmış, sömürülmüştür. Bu arada beyaz kadının yasallığını ve güvenliğini hep gıptayla seyretmiştir. Şimdi hangi kaba biçimiyle olursa olsun bu yasallığın kendisine de tanındığını görünce korkunç şeyler getireceğini bilmeden girmek istememektedir bu yasallığa. Ona bu korkunç şeylerin ne olduğunu anlatabilecek tek kişi evli kadındır ama onunla da küstürler. Çünkü daha önce de gördüğümüz gibi yosmada, evli kadında öfkelerini birbirine yöneltmeye koşullanmışlardır. Aralarındaki eski düşmanlık, erkek konusunda aldıkları değerli ve acı dolu dersleri paylaşmalarını engeller. Bunu yapabilseler, evli kadın olmanın da, yosma olmanın da özgürlük getirmediğini, çünkü bunların ikisinin de kadının kendi seçtiği roller olmadığını anlayacaklardır. Belki o zaman, ileride gerçekleşecek kendi erkek egemenliğini düşünürken, kadınlara karşı dürüst olabildiği anlarda, Eldridge Cleaver'ın şu uyarısına kulak kabartabilirler. Şimdi plağı çevirelim ve öteki yanını çalalım. Seni yanıltmaya çalıştım. Hiç de alçak gönüllü değilim ben. Alçak gönüllülük diye sana karşı korku duymak diye bir şey yok bende. Utangaç görünüyorsam, kararlı olamıyorsam, kandırmak için yapıyorum bunları. Alçak gönüllülük oyunu oynayarak insan kardeşlerimi sömürüyor, onların güvenini kötüye kullanıyorum. Sonra işime gelirse acımasızca kıyıyorum onlara. Kendimi tanımıyorum dediğimde yalan söyledim. Kendimin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Gururum bir düş kadar büyük, yüreğim bir despotun yüreği, kolumsa cellatın kolu. Yalnızca oyunlarımın yeterince başarılı olamayacağından korkuyorum o kadar. 6. Sevgi. Köktenci kadın özgürlüğü, feminizm, üstüne yazılmış ama sevgiden söz etmeyen bir kitap, siyasal açıdan çok başarısız demektir. Çünkü sevgi bugün, belki de kadınların ezilmesine çocuk doğurmaktan daha çok yol açan şeydir. Bunu söylemenin çok korkutucu sonuçlar doğuracağını biliyorum. Ortadan kaldırmak mı istiyorsunuz sevgiyi diye sorulacaktır bize. Sevgiyi tehlikeye sokan bir şey karşısında duyulan panik, sevginin siyasal açıdan ne denli önemli olduğuna iyi bir kanıttır. Sevginin, kadın ya da cinsellik psikolojisi çözümlerindeki öneminin başka bir belirtisi de, sevginin kültürün dışına atılmış olması, yeniden kişisel yaşama bağlı görülmesidir. Yatak odasında mantığın yeri olur mu? Evet, sevgi romanlarda, giderek fizik ötesinde uzun uzun anlatılır. Ama buralarda sevgi hep tanımlanır ya da açıkçası yeniden yaratılır, çözümlenmez. Bütünüyle yaşanabilse, bu deney başkalarına aktarılabilse de sevgi hiçbir zaman tam olarak anlaşılamamıştır. Bu çözümlemenin şimdiye dek yapılmamasının bir nedeni vardır. Sevgi ve kadın temeli oluştururlar. Onları incelemeye kalkarsanız bütün kültürü tehlikeye sokarsınız. Artık duymaktan usandığımız o erkekler başyapıtlar yaratırken kadınlar ne yapıyorlardı sorusunun basma kalıp yanıtını değiştirmek gerekir. Kadınların kültüre katılması yasaklanmıştı. Annelik rolünde sömürülmekteydi kadınlar. Ya da bunu tersine çevirelim. Çocuk yarattıklarına göre resim yaratma gereksinmesi yoktu kadınların. Sevginin kültürle bağlantısı bundan çok daha derinlere iner. Erkekler düşünüyor, yazıyor ve yaratıyorlardı. Çünkü kadınlar tüm güçlerini bu erkeklere akıtıyorlardı. Kadınlar kültür yaratamıyorlardı. Çünkü sevgiden başlarını kaldıramıyorlardı. Kadınların sevgi, erkeklerinse iş için yaşadıkları, herkesçe bilinen bir gerçektir. Bireyin ruhundaki bu ikileme ilk Freud el atmıştı. Sevgisini yönelttiği ilk insan olan annesi tarafından cinsel bakımdan yadsınan erkek çocuk, libidosunu, cinsel yaşam güçlerini yücelterek bu libidoyu daha genelleşmiş bir sevgi kazanmak umuduyla uzun vadeli amaçlara yöneltir. Böylece sevgi gereksinmesinin yerini kendini kabul ettirme gereksinmesi alır. Bu süreç kadınlarda aynı derinlikte yer almaz. Kadınların çoğu doğrudan doğruya sıcaklık ve onay aramaktan hiçbir zaman vazgeçmezler. Her erkeğin arkasında bir kadın vardır. Tahtın arkasındaki güç, burada güç voltaj demektir, kadındır gibi klişeleşmiş sözlerde de büyük bir gerçek yatar. Erkek, kültür kadınların sevgisi üstüne ve kadınların pahasına kurulmuştur. Erkeklerin yarattığı bütün o başyapıtların özünü kadınlar oluşturmuştur. Binlerce yıldır tek yönlü duygu ilişkilerinin yükünü, acısını kadınlar çekmiştir.